Ayrım 10, sayfa 104. Yatak öğretmeni, Sujata Massey. Bölüm 8. Tıslayan yılanlar zehirliyor havayı. Barış sözcükleri boş geliyor burada. Zamanım doldu benim ama gitmeden evvel çağrımı gönderiyorum binlerce evde, şeytanla savaşmaya hazırlananlara. Rabindranath Tagore, Hissing Serpents, 1937. Bir hizmetçinin kederlenmeye zamanı olmaz. Herkes her taraftan bir şeyler ister. O öğleden sonranın geri kalanında ellerim sürekli titrese de ifadesiz bir yüzle mutfaktan yemek salonuna tabak tabak yiyecek taşıdım. Bidushi'nin son sözlerini hatırlamaya çalıştım. Üşüdüğünü söylemişti. Keşke onu ısıtmak için yanına yatsaydım. Bu onu yıkamaktan daha iyi olurdu. Herkes biliyordu. Mutfakta ve koridorlarda diğer hizmetkarların cesedi yakma işleminin Midnapore yakınlarında bir Hindu rahip tarafından mı yapılacağını yoksa Mukherjee'lerin onu eve mi götüreceğini konuştuğunu duyuyordum. Zamanlama önemliydi. Ruhun öteki hayata kaçması için cesedin aynı gün içinde yakılması gerekiyordu. Bayan Rachel bütün bu zaman boyunca sert bakışlarla beni izledi ve sonra yüzünde sahte bir şefkat ifadesiyle gülümseyerek yanıma gelip Bayan Jameson'ın beni revire çağırdığını söyledi. Bunun Bidushi ile vedalaşma şansım olabileceğini düşünerek aceleyle oraya doğru seyirttim. Belki de Bidushi'yi yıkamamı isteyecekti. Zira bu iş başhemşireyle Jamidami yengeye fazla ürkütücü gelebilirdi. Revire girince Bidushi'nin yatağının boşaldığını ve çarşaflarının kaldırıldığını gördüm. Bayan Jameson'a başımı eğdim ve Bandopadhyay ailesiyle Mukherjee'lere ellerimle saygılı bir namaskar selamı verdim. ''Sana Bayan Mukherjee'nin eşyaları hakkında bir sorun var.'' dedi Bayan Jameson İngilizce. Sanki herkesin anlamasını istiyormuş gibi yüksek sesle. ''Nişanlısı onun için yaptığı duygusal bir hediyeyi geri almak istiyor.'' Belki senin haberin vardır. Bu konuşma esnasında Bidushi'nin yengesi takıları birbirine çarpıp küçük uyarı çanları gibi tıngırdayarak öne eğildi. Evet, altın zincirli bir yakutu vardı. Bunları yavaşça söylerken zihnim hızla çalışıyordu. O öldüğü için başı derde giremezdi ama bunu bildiğim için benim başıma dert açabilirdi. Başhemşire onu fark etti ve saklamak için dolaba koymayı önerdi. Bayan Mukherjee bunu reddetti ve o kadar kötü durumdaydı ki başhemşire onu takmasına izin verdi. Ama şimdi üstünde değil. Bayan James'in sözlerine sert bir tavırla son verdi. O sabah aklım fikrim Bidushi'yi temizlemekteydi. Arkadaşımın lekeli geceliğini üstünden çıkartırken kolyeye dikkat etmemiştim. O zaman boynunda mıydı? Nasıl kaybolabilirdi ki? Belki de zincir kopup çarşafların arasına düşmüştür diye tahmin yürüttüm. Eğer bir dobi çamaşır torbasının içinde yakut bir kolye bulursa muhtemelen onu getirip vermeyeceğini düşünerek. Ama kim ölmüş birinden çalacak kadar ahlaksız olabilirdi ki? Öyle olsaydı bir kanıt olurdu, zincir kalırdı. Öyle görünüyor ki yakut zinciriyle beraber alınmış dedi Bayan Bandopadhyay. Mahkemede kullandığını tahmin ettiğim kusursuz bir İngilizceydi. Dün gece başhemşire Bay ve Bayan Mukherjee'nin isteği üstüne revirin kapısını kilitledi. Bayan James'in yavaş yavaş bana doğru geliyordu. Koşarak kaçmamak için kendimi zapt etmek zorunda kaldım. Ama başhemşire bu sabah seni revirde bulmuş. Artık nasıl içeri girdiysen. Pencereden girdim. Girdim çünkü onunla konuşmalı ve onu temizlemeliydim. Elimden geldiğince kesin bir tavırla konuşmaya çalışıyordum ama daha evvel ellerimi etkileyen titreme şimdi bütün vücuduma yayılmıştı. ''Kızın bilinci yerinde değildi.'' dedi Bayan James'in. Yanıma gelip dikildi ve ona bakmak için başımı kaldırmak zorunda kaldım. ''Affınıza sığınıyorum Burra Memsahip ama o uyanıktı.'' diye kekeledim. ''Kimin geldiğini haber verince beni dinledi ve bana üşüdüğünü söyledi.'' Bengalce konuşma yalanları kendi kulaklarımda duymak istiyorum diye omurdandı Bidushi'nin dayısı, karısı kulağına bir şey fısıldadıktan sonra. Jamidar sahip çevirmemi istiyor diye mırıldandım aceleyle. Yap öylese dedi Bayan James'in sesini yükselterek. hem başhemşireye gitmek yerine zorla pencereden girmeni gerektirecek kadar acil bir durum düşünemiyorum Sera. O kadar erken bir saatti ki onu uyandırmak istemedim. Ziyaretçilerimiz okulun kapısına varmış ve içeri girmek istiyorlardı. Başlarını sallamalarını veya bir şekilde onlara yardım ettiğimi onaylamalarını bekleyerek bando padayları işaret ettim ama onlar taş gibi yerlerinde durdular. Ahırdaki adamlarla ve okulun girişini koruyan çovkidarla konuştum, sonra Biduşi'nin yanına gittim. Bu zavallının onca gece odasında onun yanında uyuduğunu ve ziynetlerini ellediğini düşünmek, dedi Biduşi'nin yengi sert bir sesle Bengalce. Bu korkunç sözleri çevirmeyi kendime yediremedim. Böylece camidar o tumturaklı İngilizcesiyle hepsini kelimesi kelimesine Bayan James'ına çevirdi. Ve müdirinin zaten soluk olan yüzü iyice bembeyaz kesildi. ''Burada asla böyle şeyler olmamıştır.'' diye yanıt verdi sertçe. ''Ama biraz önce Baş Yahya'dan Sera'nın daha önce de yeğeninizi kendisi için para harcamaya zorlamış olabileceğini öğrendim.'' Onu bu uygunsuz davranışa yönlendiren muhtemelen buydu. Uygunsuz davranış doğru terim değil diye karşılık verdi Bay Bandopaday mükemmel İngilizcesiyle. Bu bir suç. Evet Bay Bandopaday, haklısınız tabii. Oğlum çok üzülüyor çünkü kendisi çok duyarlıdır diye sözüne devam etti yaşlı avukat. O mektuplarla birlikte bir yakutla gönderdiğini söyledi. Baş hemşireniz yatakhanede pek çok mektup buldu. Şimdi Bayan James'ın sanki gücünü toplamaya çalışıyormuş gibi görünüyordu. Burun delikleri şişerek, ''Öğrencilerimizin yakın aile fertleri dışında herhangi bir erkekle mektuplaşması yasaktır. Biduşi'ye birinin mektup yazdığı bize hiç söylenmedi.'' Jamidar karısına Bengalce bir şeyler fısıldadı ve kadın ufak bir çığlık attı. Kendimi o kadar güçsüz hissediyordum ki ayakta durmak için sık nefes almak zorundaydım. Pankaj mektuplarını istiyordu. Eğer onları eline aldığında bugün düşüncesizce ona söylediğim sözleri okursa beni suçlar mıydı? Kolye bulunmasa da o mektupları geri almak oğluma biraz olsun teselli verecektir, dedi Bay Bandopaday. Bana bakmadan, ama ben onun o yasak mektuplarda benim de sahip olmayı arzuladığım o aşk dolu kağıtlarda ne yazdığını bilmek istediğini düşünüyordum. ''Bu herkes için zor bir zaman. Odalarınıza çekilmek isteyebilirsiniz. Size çay göndereceğim.'' Bayan James'ın konuşurken dudakları ince bir çizgi haline gelmişti. ''Sera!'' Bayan James'ın peşi sıra gizlice dinleyen öğrenciler ve hizmetçilerle dolu koridora çıktım. Müdireyi gören hizmetçiler aceleyle görev yerlerine dağılırken İngiliz kızlar daha rahat bir tavırla uzaklaştılar. Bayan James'ınla birlikte büyük salondaki İsa heykelinin yanına vardığımızda kulak misafiri olan herkes büyük ihtimalle okulun geri kalanına duyduklarını anlatmaya başlamıştı bile. ''Bu senin Tanrı'nın önünde gerçeği söyleme şansın,'' dedi Bayan James'in heykeli göstererek. ''Kolyeyi nereye sakladığını söylemelisin Sera. Onu senin kaldığın bölümde bulamadık.'' Yani çoktan bakmışlardı. İçim utanç ve öfkeyle doldu. Donuk bir ifadeyle, ''Çok üzgünüm Burra Memsahip ama onun nerede olduğunu bilmiyorum çünkü ben almadım.'' dedim. Bayan James'ın yanıtı sanki ne diyeceğini tahmin etmiş gibi hızla geldi. ''O halde üstün aranacak. Bayan Rachel'ı çağıracağım.'' ''Hayır.'' dedim. ''Zira Bayan Rachel'ın üstümü araması, bunu Bayan James'ın kendisinin yapması kadar korkutucuydu.'' Öğretmen olamıyordum, Biduşi'nin ayahı olamıyordum, onların şamar kızı da olmayacaktım. Üstümde hiçbir şey gizlemiyorum, sözüm söz. Sözün mü? Sorun çok fazla söz öğrenmiş olman. Eğer okul çalışanları seni aramazsa polis arar, odana gidip bekle ve unutma başın belada. Kendimi yanıt veremeyecek kadar yenik hissederek başımı salladım. Ama gerçek suçluyu bulmasını dilediğimi söylemek istedim. Belki de açık bıraktığım pencereden içeri bir adam girmişti. Veya hırsız Bayan Rachel ya da başhemşire veya hatta Jamidami yengenin kendisiydi. Ama bunu nasıl söyleyebilirdim ki? Kanıt olmadan kimseyi suçlayamazdım. ''Sen beni dinlemiyor musun?'' Sesi sabırsızlıkla çatallaştı. ''Git hadi.'' İhtiyar Giotima döşeğimi, kompozisyon defterimi ve Bayan Richmond'ın verdiği kurşun kalemlerle saç fırçamı toplamamı izledi. Bütün bunları ikinci sarimden yaptığım çıkının içine sarıp benim için bulduğu bir sopaya bağladım. O sırada Jiotima hafifçe inledi ve başımı kaldırınca kapıda can düşmanımın durduğunu gördüm.
Senden bir fayda gelmeyeceğini biliyordum ben. Bir dahaki sefere misyoner hastanesinden bir kız getirdikleri zaman kabul etmeyeceğim.
Bayan Rachel artık beni cezalandırmaya çalışmaya gerek olmadığını bildiği için gelişi güzel konuşuyordu. Orada burada söylentiler yaymış ve nihayet benimle olan 5 yıllık savaşını kazanmıştı.
Özgür kalacağıma seviniyorum. Sırtımı ona dönerek çıkınımı bağlamaya devam ettim.
Daha önce hiç böyle konuşmaya cesaret edememiştim. Ama artık her şey bitmişti. Benim üstümde hiçbir hükmü kalmamıştı.
Bir sokak kızı olmak için çok geçmeden kendini meçhul kadınların bulabileceği tek işi yaparken bulacaksın.
Haklıydı. Sokakta kalmamak için paraya ihtiyacım vardı. Orada çalıştığım zaman süresince kazandığım hizmetçi aylığını düşündüm. Ayda 5 rupi ama 5 yıl sonra bu epey bir para ederdi. Nazik olmaya çalışarak şimdi ücretimi alabilir miyim lütfen?
Ücretini mi dedi gülerek? Hırsız daha çoğunu koparmaya çalışıyor ha? Ücretim falan yok, hiç de olmadı.
Abbas'ın ve diğer hizmetkarların bana söylediklerini hatırlıyordu. Ben hırsız değilim. Eğer paramı şimdi vermezsen bayan James'ına gidip ona el koyduğunu söylerim.
Ben de diğerleri gibi her hafta ücretini aldığını söylerim. Sana neden inansın ki? Senin sadece yalanlarını biliyor.
Rachel'ın sesi muzafferaneydi. Sonunda kontrolümü kaybettim. Dilerim belanı bulursun. Bağırarak ettiğim bu lanet bayan Rachel'a çok fazla geldi. Öne atılarak beni toprak yere itti. Sonra yüzüme vurdu. Ben de kendimi korumak için ona karşılık verdim. Jiotima ağlayarak ve sakinleşmemiz için yalvararak bir köşeye büzülmüştü.
''Kesin şunu!''
İngilizce konuşan bir ses bilincime ulaştı. Bayan Rachel anında ayağa kalkarak benim aklımı kaybettiğimi ve kendisine saldırdığımı iddia etti. Bayan James'ını görmeyi beklemiştim ama rahatlayarak o olmadığını gördüm. Gelen saçları bağından kurtulmuş ve sanki koşmuş gibi yüzü kızarmış olan Bayan Richmond'tı.
''Yemek odasında size ihtiyaç var.'' dedi sertçe
ve Rachel başını sallayarak kapıdan çıkıp kaybolunca Jiotima ya da dışarı çıkmasını söyledi. Yaşlı kadın aceleyle uzaklaşarak beni hayatımda büyük bir değişiklik yapmış olan ve şimdi de beni bu rezil durumda görmek zorunda kalan kadınla baş başa bıraktı.
''Açıklayabilirim Bayan Richmond.'' dedim Bayan Rachel'la yaşadığım kavgadan nefes nefese kalmış halde. ''Tıpkı Silas Marner'a benziyor.''
''George Eliot'un romanına mı?'' İnce kestane rengi kaşları çatıldı. ''Anlamıyorum.''
''Evet ben Silas gibiyim. Çalmadığım bir şeyi çalmakla suçlanıyorum. Ve aynı zamanda yönetici sınıfın işlediği bir suçun kurbanıyım. Benim Biduşi'yi sevdiğimi biliyorsunuz. Ondan hiçbir şey çalmazdım. Belki suçlunun bulunmasına yardım edebilir.''
''Seni polisin çağrıldığı konusunda uyarmak için geldim.'' Elini usulca omzuma koydu. ''Buradan kaçmalısın. Lütfen Sara.'' Kendimi kusacak gibi hissettim. Çünkü o bölgeyi hiç bilmiyordum, kolayca yakalanacaktım. Ve Bayan James'ından ücretimi bile isteyemeyecektim.
''Bu benim için tercüme ettiğin Tagore'un şiir kitabı.''
Bayan Richmond onu elime tutuşturdu. ''Senin çevirilerin olmadan bana bir faydası yok. Belki senin için bir teselli olur bundan sonraki...'' Cümlesini bitirmedi. Bundan sonraki evinde veya bundan sonraki görev yerinde demedi. Çünkü bu ikisini de bulmamın ne kadar düşük bir olasılık olduğunu biliyordu. O kadar iyi bildiğim o küçük ciltli kitabı çevirdim. Kullanılmıştı ve değeri olsa olsa birkaç anla ederdi. Ama onu ellerimin arasında tutarken asla satamayacağımı biliyordum.
''Teşekkür ederim.'' diye fısıldadım ve ona hiç bakmadan oradan ayrıldım.
Tenis kortlarını, ahırları ve genç bir beyefendinin onu son gördüğüm yerde oturduğu gül bahçesini geçtim. Pankaj'ın gerçek doğamı bilmemesinin daha iyi olacağını düşünmüştüm. Ama şimdi koşarken onun hakkında anlatılacaklara inanmamasını umuyordum. Kaçarken çıplak ayakları Mali'nin henüz sulamamış olduğu sert toprağa vuruyordu. Attığım her adımla en ağır hayat dersini almış olduğum yerden uzaklaşarak bilinmeyene yaklaşıyordum. Hayır, bilinmeyene değil, bir zamanlar tanıdığım o eski büyük dünyaydı koştuğum Hindistan. Tepeden aşağı inen tek bir yol vardı, sonunda yol ikiye ayrıldı. Ana yol Midnapore'ye gidiyordu ama polis yüzünden o yolu tutmaya korktum. Diğer yola sapmaya karar verdim. Öyle de yaptım ama çok geçmeden sert adım seslerimi bir takırtı sesi boğdu. Peşimden bir at arabası geliyordu.
Ah keşke bu gelen Pankaj olsaydı. Keşke bana gerçeği bildiğini ve beni yanında Kalküte'ye götüreceğini söyleseydi. Ama polisin nereden gideceğimi tahmin etmiş olması daha muhtemeldi. Hemen yoldan çıkarak çalların arasına daldım ve dümdüz yere uzandım ve sonra tanıdık dostça bir ses duydum. Çık oradan Betty, benim. İhtiyatla başımı kaldırdım ve tanıdığım eski püskü çopballar içinde iki ayak gördüm. Sürünerek çalların arasından çıktım ve Abbas Çağça'nın gerçekten yalnız olduğunu ve fıçıları ve diğer ağır malzemeleri taşımak için kullanılan arabanın dizginlerini tutarak durduğunu gördüm. Güçlü ve sakin bir sese gel dedi. Seni trene götüreceğim. Senin için en iyisi Kalküta gibi büyük bir şehre gitmek. Orada ortadan kaybolabilirsin. Kalküta, rüyalarımın şehrinden bahsediyordu. Ama neden? Ona Pankaj'ı sevdiğimi hiç söylememiştim. Senin çalmadığını biliyorum. Eliyle çenemi kaldırınca gözlerinin yaşlı olduğunu gördüm. O kızı kardeşin gibi severdin. Onun için sana yardım etmeye geldim. İçim minnetle dolarak ayaklarına dokunmaya çalıştım ama bana engel oldu. Buna zaman yok. Yola çıkalım.
Ama Çağça, Kalküte'ye trenle nasıl gideceğim?
3. sınıf kompartımana bin ve herhangi bir yere otur ve sakın biletini üniformalı kondüktör dışında kimseye verme. Her yerde üçkağıtçılar var Betty. Keşke seni kendim götürebilseydim ama yokluğumu fark ederler.
Ben hiç trene binmedim.
Bineceksin ve orada insanlara yeni bir isim söyleyecek ve kendine bir iş bulacaksın.
Evet ve kimseye bana yardım ettiğini söylemeyeceğim.
Beni ırmağın kıyısında buluşunu, okula getirmesini ve yıllarca İngilizce alıştırmalarımı dinleyişini hatırlayarak ona yan gözle baktım. Bir duş ile arkadaş olduktan sonra onu her gün görmesem de onun yakınlarda olduğunu bilmek her zaman kendimi güvende hissetmemi sağlamıştı. Önce benim evimde duracağız. Orada karım giysilerini değiştirmene yardım edecek ve senin için biraz para bulacağız. Gözlerimin kenarında yaşlar birikirken o konuşmasına devam etti. Sen sadece arabanın arkasında yat ve üstüne bu battaniyeyi ört. Midapore'ye dek yarım saat kadar orada gizlenerek yattım. Uzun zaman önce gördüğüm o kaçırılan çocuklar gibi yattığımı fark ettim. Abbas'tan korkmasam da eğer bizi bulurlarsa neler olacağından endişeliydim. Onun için araba durana kadar battaniyenin altında dışarı hiç bakmadım. Ancak durunca balçıktan yapılmış ve üstüne sivri camlar dizilmiş yüksek bir bahçe duvarının ortasındaki bir kapıdan girdiğimizi gördüm. Duvarın iç kısmında iki kulübe vardı. Birinden yemek ateşinin dumanı tütüyordu. Burası benim evim dedi. Ben doğrulurken battaniyeyi üstümden çekerken artık güvendesin. Avluda birkaç tavuğun yanında bir manda otluyordu. Salvar kamezinin üstüne çiçekli bir sari giymiş olan orta yaşlı güzel bir kadın elinde taşıdığı süt bakracını yere koyup bize doğru baktı. Karım dedi Abbas Çaça alçak sese sonra sesini yükselterek Hafiza dedi yeğenin geldi ne güzel bir sürpriz.
O da ne? Abbas'ın karısı kaşlarını çatarak ikimize de büyük kulübeye girmemizi işaret etti.
Düzgün toprak zemini bir salıncağı ve iki asır iskemlesiyle buranın ne rahat bir yer olduğunu düşünerek eşikte durdum. Duvarın yukarısına etrafı çerçeveli bir kağıda kıvrık harflerle Urduca bir yazı yazılmıştı. Bunun bir Müslüman evi olduğunu gösteren tek şey buydu. Aniden çocukken Müslümanların ne kadar farklı olduğu hakkında duyduğum onca şeye inandığım için utandım.
Deli misin sen? Bu kim?
Hafiza saygıyla bir kocasına bir bana bakıyordu. Sana hakkında birçok hikaye anlattığım kız bu. Ona Sarah diyorlar dedi Abbas. İngilizce öğrenmesine yardım ettiği genç hanım bu öğleden sonra öldü. O da çok üzgün.
Allah rahmet etsin.
Karısı parmaklarıyla usulca çeneme dokundu.
O kızı ne kadar sevdiğini biliyorum Betty. O da seni seviyordu. Bana Hafiza Çaçi de. Kocamın senin için amca gibi olduğunu da biliyorum. Ama niye böyle gizli gizli geliyorsun? Çok önce gelmeliydin.
Serhan'ın başı dertte dedi Abbas. Burra Mem onu arkadaşının mücevherini çalmakla suçladı. Bunu kızın akrabalarıyla nişanlısının ailesi önünde söyledi. Onlar da ona inandılar.
Ah dedi Hafiza güzel badem gözleri büyüyerek.
Tabii öyle bir şey yapmadı. Onu buraya gerekli şeyleri verip hemen Kalküte'ye göndermek için getirdi. Eğer buraya bir kız gelip gelmediğini soran olursa onun Balasore'den gelen yeğenimiz olduğunu söyleyeceğiz.
Ama bu kız Müslüman değil ki. Eğer dışarı çıkarsa herkes anlar.
Abbas hemen karşılık verdi. Eğer burka takarsa trende yüzünü görmezler.
Burka mı? Hafize şüpheyle kocasına baktı. Benim hiç burkam yok ki.
Eskiden annem sana vermişti ya.
O çoktan gitti dedi dudak bükerek, sonra bana döndü. Endişelenme, sana bizim yaptığımız gibi bir salvar kamiz ile sarı giydireceğim, seni tanımazlar.
Hafize beni avluda etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir bölmeye götürdü ve orada yıkanıp ıslanmış sarimle kulübeye geri döndüm. Sonra beni içinde bir yatak, büyük çelik bir almirah ile kuş ve çiçek desenli güzel bir halının bulunduğu ikinci bir odaya götürdü.
Çocukların nerede uyuyor Hafize Çaçı diye sordum odanın sadece onlara ait olduğunu fark ederek. Bize çocuk bahşedilmedi dedi Hafize sesi bir oktav düşerek.
O zaman Abbas'ın yıllar önce beni Lockwood okuluna götürürken söylediklerini hatırladım.
Bu salvar kamiz yeni ve bana küçük geliyor. Bunu sana vereceğim. Sari'nin altına giy. Sari'nin pallusunu her zaman başının üstüne çekmeyi unutma. Müslümanlar böyle yapar.
Almirah'ın kilidini açtı ve içinden katlanmış altın rengi nakışlı mavi bir sari çıkarttı. Muhteşemdi.
Ama ben buna layık değildim.
Sari'yi dokunduğum en güzel giysi olduğunu düşünerek elime aldım. İhtimal ki Hafize bunu yıllar önce düğün hediyesi olarak almıştı.
Artık buna ihtiyacım yok. Giyin ve saçlarını tara. Sana bir çift çappal vereceğim ama pek iyi uymayacak. Korkarım senin ayakların benimkilerden büyük.
Gösterdiği deri kayışlı sandaletlere baktım. Kasabadakilerin ve Rachel ile Abbas gibi üst sınıftan birkaç hizmetkarın böyle sandaletler giydiğini görmüştüm. Ama kendi kaba saba çıplak ayaklarıma hiç böyle bir şey giymemiştim.
Haydi giy de dene bakalım dedi Hafize. Yeni hayatına ilk adımını atarken takılıp düşmeyesin.
10. ayrımın sonu. Sayfa 115.